Merhabalar sevgili dostlar. Karşı mahalle ekranlarında yine çok saygıdeğer konuklarımızla önemli bir gündem üzerine tartışmak ve konuşmak üzerine buluştuk. Büyük hesaplaşmaya doğru sosyalistler geleceği konuşuyor başlıklı bu program dizimizde Türkiye Sosyalist Devrimci Hareketi'nin önemli siyasi bileşenlerinin temsilcileriyle İçinden geçtiğimiz olağanüstü konjonktürün olanaklarını, risklerini, ihtiyaçlarını ve bu dönemde sosyalistlerin birlikte gerçekleştirebilecekleri faaliyetlerin, programların, planların ne olabileceğini tartışmaya çalışacağız. Şimdiden tüm izleyicilere destekleri için teşekkür ediyoruz. Aramızda çok kıymetli konuklar var. SODAP sözcüsü Sevtap Akdağ aramızda, Halk Evlerinden sevgili Samut Karabulut aramızda ve Devrimci Parti adına burada Musa Piroğlu aramızda. Bütün konuklarımızı saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum efendim.
Merhaba, hoş bulduk.
Çok sağ olun katılımınız için. Şimdi gerçekten de herhalde hepimizin çok açık bir şekilde uzlaşacağı gibi bir çoklu kriz sürecinin içerisinden geçerken böylesi bir momentte ülke gerçekten belki de önümüzdeki 30 yılın parametrelerinin belirleneceği ve şekilleneceği bir büyük hesaplaşmaya doğru gidiyor. Bu krizin çok farklı katmanlarıyla iç içeyiz. İşte dün Merkez Bankası'nın yine açıkladığı faiz oranındaki düşmeden sonra kur üzerinde gerçekleşen oynamalar, bunun enflasyona, yaşam pahalılığına etkileri, bir takım asgari ücret üzerine yapılan kampanyaların içerisindeyiz ve dolayısıyla halkın çok yoğun bir gündemi var ve bu süreçte sosyalistlerin bu yaşanan hep birlikte tarafının çok anlamlı destek verdiğiniz için size tekrar teşekkür ediyorum. Ben ilk sözü izninizle Sevtap Akdağ'a vermek isterim. Sevgili Sevtap Akdağ, bu içinden geçilen krizin temel dinamiklerini SODAP nasıl okuyor, nasıl değerlendiriyorsunuz? Neden buradayız ve buradan çıkış yönlerini belki bizim birlikte yapacaklarımızı ikinci turda konuşmayı planlıyoruz. Bir 15 dakikalık bu krizle ilgili analizlerinizi paylaşmanız mümkün mü acaba?
Tabii ki. Herkese merhaba demek istiyorum. Sosyalist Dayanışma Platformu adına tüm bizleri izleyen izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Gerçekten tarihin önemli dönüm noktalarından birindeyiz. Sanırım hepimizin temelde ortaklaşacağı kavramlardan bir tanesi bu olacak. Neoliberal kapitalizmin dünya çapında yaşadığı çoklu kriz ülkemizde de bir yansımasının içerisinde seyrediyoruz. Ve bunun özellikle neoliberalizmin açığa çıkardığı aşırı eşitsizliklerin yarattığı öfkeyi otoriter rejimlerle, popülist otoriter rejimlerle yönetme stratejisinin bir versiyonu olarak Türkiye'de 20 yıllık siyasal İslam sosuna bulanmış bir otoriter rejimin gitgide işte başkanlık rejimi noktasına kadar gelip tam bir çürüme içerisinde olduğu bir moment yaşıyoruz. Bu anlamıyla bu rejimin bu coğrafya içerisinde vaat edebildiği bir umut, bir hikaye, bir gelecek ufku kalmamışken ve son açığa çıkan uygulamalar bunun çok somut göstergesiyken gitgide zorun çeşitli ve katmerlenmiş biçimleriyle bir siyasal sistemin yönetilme stratejisinin içerisinde seyrediyoruz. Şimdi buradan baktığımızda bu 20 yıllık iktidarın gerek ekonomik gerek siyasi politikalarının ve toplum nezdinde yarattığı çok katmanlı krizlerin getirdiği bir hesaplaşma. Evet, bir büyük hesaplaşma noktasındayız. Çünkü bu haliyle gerek ekonomik politikaların gerekse rejimin hem ideolojik olarak kendisini üretebilme hem de siyasal olarak kendisini sürdürebilme kapasitesinin sınırlarına gelinmiş durumda. Ve şimdi yeniden gerek sermaye güçleri açısından gerekse bunlarla harmanlanmış olan tüm egemen kesimler açısından Türkiye'nin de kapitalizmin nasıl yönetileceği önümüzdeki dönemin bir 10 yılın, 20 yılın, 30 yılın belki yönetim tarzının, yaklaşımlarının, egemenler arası ilişkinin nasıl şekilleneceğinin biçimleneceği bir kavşaktayız. Şimdi bu koşullarda herkes bir seçime hazırlanma, seçimin içerisinde yer alma, seçime göre şekillenme gibi, yani biraz da 2023 seçimleri ya da bunun erken seçim haline dönüşme ihtimali çerçevesinde yapılan egemenler arası hesaplaşmalar, tartışmalar gündemi epeyce belirliyor noktada. Ve burada temel olarak bakacak olursak egemenler arası fraksiyonların tartışmalarında iki tane temel yön açığa çıkıyor. Ya şu an şekillenmiş olan faşizmin konsolidasyonu ve kendisini daha zor, daha baskıcı bir hat üzerinden inşa etmesi, yenilemesi ve geleceğe taşıması ihtimali ya da bunun karşısında restorasyoncu güçler olarak adlandırdığımız sistemin belki bir önceki tırnak içerisinde fabrika ayarlarına dönerek kendisini sürdürebilecek hale dönüştürülmesi meselesi. Bunun işte biraz toplum nezdinde ifade ediliş tarzı parlamenter rejime geri dönüş olarak adlandırılıyor. Şimdi buradan baktığımızda meselenin sadece egemen güçler arası bir çatışma, bir tartışma değil, aynı zamanda egemenlerle ezilenler arasında da bir büyük hesaplaşma noktasına doğru, bir büyük öfke birikimi noktasına doğru geldiği ve buradaki gerilimlerin de oldukça derinleştiğini gözlemliyoruz. Bu hesaplaşma sürecine girerken ezilenlerin burada bir rol oynayabilmesi açısından bakıldığında işte sosyalistlerin sorması gereken soru burada bu rolün nasıl oynanacağı şeklinde gerçekleşiyor. Doların 11 sınırlarını aştığı, işte Merkez Bankası'nın yeniden faiz indirimiyle enflasyonu artırarak yoksulluğu artıracağı, pahalılık ve işsizliğin artık yaşanmaz hale geldiği bu koşullar içerisinde bu mesele nasıl devam edecek, nasıl kendisini sürdürecek? Buradan baktığımızda meselenin asıl biçimlenmesi gereken noktanın burası olduğu açık. Çünkü eğer bütün bunların karşısında bir cevap oluşturulamasa bu söz konusu hesaplaşma ancak en geri bir restorasyonla gerçekleşebilecek, en geri bir restorasyonun içerisinde sistem yeniden kendisini sürdürmeyi, kendisi ayakları üzerinde durmaya çalışacak. Şimdi bu tam da buralardan baktığımız noktada bizim bu ocaklara düşmüş olan ateşi politikleştirecek ve siyaset sahnesine taşıyacak bir ortamın yaratılmasına oldukça ihtiyacımız olduğu ortada. Çünkü bu söz konusu çok kavşaklı dediğimiz bu hesaplaşma noktasında eğer devrimci demokratik bir seçeneğin hayata geçebilmesini sağlamak istiyorsak, halktan yana bir çözüm sürecinin açığa çıkabilmesini ya da en azından bir demokratikleşme sürecinin gerçekleşebilmesini istiyorsak, böylesi bir kırılma sürecine bir takım şeyleri girdirebilmemiz gerekiyor. Yani bu sürecin içerisinde yer alacak koşulları yaratabilmemiz gerekiyor. Bu da nasıl ifade edilir? Toplumsal kesimler açısından bu sorunların cevaplarını hayata geçirecek bir politik çizginin inşa edilebilmesine bağlı. Eğer bunu gerçekleştiremezsek yaşayacağımız süreç bu seçimlerle beraber açılacak kapının önümüzdeki dönemde bir demokratikleşme sürecine hizmet etmesinin önünde engel oluşturacak diye düşünüyoruz.
Evet, peki çok teşekkürler bu değerlendirmeleriniz için. Evet, sevgili Sabut Karabulut, sizin de yani hem Sendikorg'daki yazılarınızdan da aslında süreci çok derinlikli ve çok yönlü bir şekilde ele alıp tartıştığınızı biliyoruz. Yazılarınızdan da çok faydalanıyoruz, çok teşekkür ederiz. Sizler bu süreci, Sevtap'ın da çizdiği çerçevenin hem paralelinde hem de ötesinde nasıl değerlendiriyorsunuz? Hangi imkanları görüyorsunuz? Hangi olanakları, hangi riskleri değerlendiriyorsunuz? Nesnel koşullar sizin açınızdan ne gibi bir çerçeveye sahip? Buyurun.
Ben mesele bir hızlıca şöyle ortasından gireyim. Biz mesele bir kontur gerilla krizi olarak ya da faşizmin krizi olarak, faşizmin içine girdiği kriz olarak tarif ediyoruz. Bunu şöyle kısaca özetlemeye çalışayım. Klasik devletlerde de, klasik burjuva demokrasisi denilen, burjuva demokrasisiyle yönetilen devlet yapılarında bildiğimiz üzere işte devletin bir temsili organları, bir de temsil dışı organları, ama hepsi de hukuka bağlı olan, hukuka göre işleyen organları söz konusu. Ve bunlar hukuk içerisinde işlerler. Sermaye, tabii ki sermaye hukuku içerisinde, burjuva hukuku içerisinde işlerler. Yeni sömürgelerde ise, o özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki süreçte NATO üzerinden emperyalizm yeni sömürge ülkelerde kontrgerilla yapıları oluştu. Aslında kontrgerilla yapıları yeni sömürge devletlerin emperyalizm yeni sömürge devletlerinin doğrudan kontrol aracı olarak inşa edildi. Türkiye'de de bunun işte 1952'de başlayan 1980'lerde doruğa ulaşan devlet içerisinde her alanda kolları olan ordu aracılığıyla giren, NATO üzerinden ordu aracılığıyla giren, ancak işte istihbarat, emniyet, siyaset, milis şeylerine varana kadar, yapılarına varana kadar birçok yerde teşkilatlanan bir yapı söz konusuydu. Bu yapının özelliği hukuk dışı olması, hukuka bağlı olmaması, ama aynı zamanda gerek temsil organlarını gerekse de temsil dışı devlet yapılarını etkileyebilmesi, yönlendirebilmesi gibi bir özelliğe sahipti. Emperyalizm çıkarlarını yeni sömürgelerde Türkiye'de de böyle koruyordu. Böylelikle emperyalizmden bağımsızlık eğilimi ya da çeşitli kurtuluş hareketlerinin, parlamenter de olsa çeşitli şeylerin, bağımsızlıkçı hareketlerin siyasette egemen olması böylelikle önlüyordu. Tabii bunu yaparken de komünizmi önleme demagojisi altında bunu yapıyordu. Sovyetlerin işgalini önleme demagojisi altında bunu yapıyordu. Bu yapı işte Sovyetler Birliği'nin dağılması, dünyadaki işte değişik emperyalistler arası dengelerin, bir nevi emperyalistler arası serbest rekabetin oluşmasıyla birlikte bu strateji değişikliğe uğradı. Bu değişiklikte Orta Doğu'ya dönük ABD'nin bu projesiyle birlikte Türkiye'ye bir rol biçildi. Bu rol eski kontrgerilla yapısıyla onun çeşitli ideolojik ve fiziki yapılarına çelişmeye başladığında İşte eski kontrgerilla tasfiye edip yeni döneme uygun olarak bir devlet şekillendirmeye girişler. Bunu AKP, ABD ve Fethullah Gülen ortaklığıyla işte Ergenekon dediğimiz süreci, kendisi eski kontrgerillanın tasfiyesi yerine yeni bir kontrgerillanın inşasıydı. Aslında Ergenekon'a baktığımızda ordudan başlayarak ordu, yargı, siyaset, ticaret, istihbarat, üniversiteler, basın, birçok alanda eski kontrgerillanın tasfiyesi gibi bir şey, süreç işletildi. Aynı şekilde de ordudan başlayarak Fethullahçıların özellikle rol aldığı, diğer bütün alanlara da yayılan yeni bir yapı inşa etme çabasıydı. Ama bu kısa süre sonra bildiğimiz ve de bilmediğimiz nedenlerden dolayı krize girdi ve iç çatışma yaşandı. Aslında böylelikle Türkiye'de devleti ayakta tutan siyasal partilerin geliş gidişlerini, seçimlere bağlı olmaksızın devletin sürekli dediğim şey sağlayan kontrgerilla yapısı 15 Temmuz'dan itibaren dağıtılmış oldu. Tabii bundan sonra mevcut sistemi, işte neoliberal sistemi, neoliberal kapitalizmi demokratik yöntemlerle sürdürülemeyeceği için Tayyip Erdoğan hızlı bir biçimde 15 Temmuz sonrasında yeni bir yapı inşa etmeye çalıştı. Yeni bir kontrgerilla inşa etmeye çalıştı. Çünkü demokratik mekanizmalarla gerek seçilmiş temsili gerekse de işte bürokratik olan işte valiliklerden tutun da yargıya, güvenlik aygıtlarına varana kadar bunların bir hukuk içerisinde, bir demokrasi içerisinde işlemesi, bu sistemi yönetilebilmesi mümkün değildi. Adeta hurdalıklardan topladığı şeylerle, kontrgerilla artıklarla yeni bir kontrgerilla oluşturmuş oldu. AKP, MHP ittifakıyla bunu oluşturmuş oldu. Aslında ilk devlet krizi diye tanımlıyoruz. Bu ilk devlet krizi 2016-15 Temmuz'unda yaşanırken iki tane seçimle bunu onarmayı başardı. Bunu atlatmayı, onarmayı değil mi? Bunu atlatmayı başardı Tayyip Erdoğan. Ancak şu gün geldiğimiz noktada bu krize, bu oluşturdukları hukuk dışı yapı, devletin bütün organlarına sirayet eden, daha önce işte açık gizli faşizm, örtülü faşizm dediğimiz, işte altta kontrol gerilen yaptı ama işte hukukun işlediği, çeşitli temsil mekanizmalarını filan da, seçimden gelen mekanizmalarını da işlediği yapı tamamen neredeyse ortadan kalktı. Ne yargıda bir hukuka bağlı kaldı, ne işte seçilmiş belediye başkanları bu hukuka bağlı olarak işledi. Şeyin, devletin hiçbir yapısı hukuk kuralları içerisinde kalamaz hale geldi. Adeta bir kontra devlete komple dönüşmüş oldu. Yani bunu da merkezine, kontrgelerin merkezine AKP, MHP ortaklığı ya da Bahçeli, Tayyip Erdoğan oturdular. Yeni bir böyle bir yapı şekillendirmiş oldular. Şimdi bu koşullarda bu bir devlet krizidir. Böyle yönetilebilmesi devletin çok mümkün değildi ki, krizler yaşıyoruz, izliyoruz denen Sevtap da söyledi. Ama aynı zamanda bu bir devlet krizi haline dönüşmüş oldu. Devlet krizine üzerine ekonomik kriz, toplumsal kriz üst üste bindi. Bunların üst üste binmesi krizi derinleştiren, bu yeni devlet yapısının varlığını sürdürmek için ihtiyaç duyduğu iktidarı süreklileştirme, zaman kazanmayı zorlaştıran bir durum ortaya çıktı. Şöyle toparlamaya çalışırsam, 20-30 yılda Türkiye'de kurulan rejim şu an Tayyip Erdoğan tarafında 3-5 yılda kurulamadı. Bu devlet kurumsallaştırılamadı. Bunun için bir güce, iktidara ve zamana ihtiyaç var. İktidardayken bir zamana ihtiyacı var. Bu zamanı da işte Türkiye'de biliyorsunuz iktidarın yönetme mazbatası ya seçimle ya darbeyle elde edilebiliyor. Henüz başka bir yol ortaya konamadı. Önümüzde de seçimler var, ya bununla elde edecek ya da darbe teknikleriyle, seçimleri erteleme ile karıştırma, seçim öncesi çeşitli provokasyonlarla seçimleri koşullama gibi bir takım gerilim stratejileriyle bunu iktidarı elde tutmak gibi bir mecburiyetle yüz yüze. Dolayısıyla bu dönem böyle kritikleşmiş oluyor. Yani AKP, MHP iktidarı, hükümeti faşist bir iktidarı temsil ediyor. Herhangi bir hükümet değil bunlar. Geçmiş dönemde Demirel gider, Ecevit gelir ya da Özal gider, başka koalisyonlar gelir. İşte çeşitli süreçler yaşanır. Ama Demirel'in veciz ifadesiyle işte şey diyor, biz tali devletiz, esas devlet derin devlet dedi bir şeyle. Esas devlet bunlar. Şimdi bu hükümetin gidişi dediğimiz şey, faşist bir iktidarın zaafa uğraması, yerinden edilmesi anlamına gelecektir. Tabii bunu kimin götürdüğü önemlidir. Kısacası şöyle toparlayayım. Önümüzdeki belki de 10 yıllık süreç, uzayabilir de bu süreç, seçim süreci dediğimiz şey biçiminde değil, esasen iktidar çatışmalarının, iktidar savaşlarının yaşandığı bir süreç olacak. Bu seçim sürecinin özelliği de bu. AKP, MHP hükümeti nasıl sıradan herhangi bir hükümet değilse, bu seçim süreci de herhangi bir seçim süreci değil. Öncesiyle, seçim anıyla ve sonrasıyla çok çeşitli şeylere gebe. Bu riskler neler olabilir? Egemen sınıfların siyasal fraksiyonları arasındaki çatışmayı biliyoruz ki saray entrikaları ve saray darbeleri biçimde gitmiyor. Bunlar her seferinde halkın sırtından provokasyonlarla halka dönük saldırılarla, tarihte işte bunu görüyoruz. Maraş gibi başka örnekleri de var bunun. İşte 10 Ekim gibi Kürtlerin, Alevilerin, işçi sınıfının 77 1 Mayıs'ında olduğu gibi emekçi halk kesimlerinin ve zaten halk kesimlerinin sırtından bu iktidar kavgaları sürüyor. Böyle bir tehlike bekliyor bizi seçim öncesinden de, seçimde de, seçim sonrasından da. Seçimin ertelenmesi ya da hile ve şiddet yöntemlerinden elde edilmesi durumunda da seçimden sonra da aslında sosyalistlerin önünde, Türkiye toplumunun önünde bir faşizme karşı mücadele gibi temel bir mesele duruyor önümüzde. Çünkü demin de söylemeye çalıştığım gibi bir iktidar savaşları dönemine giriyoruz. Yani işte AKP, MHP'nin iktidarını koruma ve sürdürme ısrarıyla Millet İttifakı denilen, işte restorasyon diye de tarif edilen, bence restorasyon da ya da değişik yöntemlerin hiçbirisi barışçıl süreçte sonucunda falan olmayacaktır. çatışmalı süreçleri de olacaktır. Restorasyonu başarmaları, devleti yeniden yapılandırmaları, çünkü devletin yeniden yapılandırılması gibi süreç olacaktır. O kadar kolay olmayacak. İçinde askeri darbelere varan bir takım çatışmaları barındırması pekala mümkün. Cumhur İttifakı diyelim ki şey kaybettiğinde, seçimlerde temsili hükümeti kaybettiğinde devletin geri kalan kısmında çok ciddi bir kadrolaşması, örgütlenmesi var. İktidarı tekrar geri almak üzere yeni oluşan hükümeti krize sokmak üzere çeşitli provokasyonlara, çeşitli çatışmalara falan girişeceği çok beklenebilecek bir şeydir. Hem de dediğim gibi bu emekçi sınıfa ve ezilen halk kesimleri üzerinden gerçekleşecektir. Böylesi bir sürece giriyoruz. Bu sürecin dezavantajları halk açısından, sol sosyalistler açısından zorlu bir süreç anlamında geliyor. Ama çok ciddi de devrimci olanaklar içerisinde barındıracağını düşünüyorum. Çünkü bunu başaramayacaklar. Türkiye'de kontrol gerilen inşası süreci dediğimiz süreç, devletin oturması dediğimiz diye söylediğim süreç 20-30 yılda ancak başarılabildi. Emperyalizmin tek blok olmadığı, NATO'nun tek parça olmadığı, farklı emperyalist ülkelerin kendi aralarında rekabet ettiği bir durumda AKP-MHP koalisyonunun Türkiye'de devleti kendi başlarına inşa etmek gibi bir gücünün sıkıntılı olacağını, ancak bunu bırakmak istemeyeceklerini, yani kısacası egemen sınıfların siyasal fraksiyonları arasında bir iktidar çatışması yaşanacağını, bu toplumda ciddi bir prestij kaybına neden olacaktır. Burada sosyalistler çok ciddi devrimci olanaklar yakalayabilirler toplumda ortaya çıkan bıkkınlıkla, ki ekonomik ve toplumsal kriz ve siyasal kriz üçlüsünün içe geçmesi devrimcilere, sosyalistlere çok ciddi olanaklar sağlayacağını ve devrimci olanaklar sağlayacağını düşünüyorum. Yani sürecin demokratik devrimden faşizm arasında salınacağını, devrimcilerin burada sosyalistlerin önemli roller olacağını düşünüyorum.
Çok teşekkürler. Sevgili Musa Piroğlu, şimdiye kadarki konuşmacılar sürecin ve yaşanan krizin farklı boyutlarını vurguladılar. Neoliberal kriz, neoliberalizmin yeniden üretilmesiyle ilgili yaşanan sorunlar, kontrgerillanın yeniden inşası ile ilgili sorunların altı çizildi. Sizin bu dönem okumanızın ana motifi nedir? Yani bu dönem yaşadığımız kriz, böylesi bir yıkıcı ve süreklileşmiş bu krizin ana motifleri, siz nasıl görüyorsunuz ana motiflerini?
Şimdi birinci olarak ben üstümde kalmasın, arkadaşların bir sistemi var, onu ileteyim. Bölgeler Partisi'nden arkadaşlar bu tartışma kurgusu içinde biz neden yokuz diye size iletmem istediler. Bazı arkadaşlar, en azından kurumsal değil ama böyle bir şey iletmiş olayım. Bizim bakış açımız açısından ele aldığımızda mesela Türkiye'de olup biten herhangi bir şeyi anlamak açısından emperyalizme değinmek, emperyalizmi anmak gerekiyor. Zira emperyalizmin içselleştiği bir ülkeden söz ediyorsak, olup biten her şeyin emperyalizmle alakasına da kısaca değinmek gerekiyor. Ve böyle baktığımızda emperyalizmin yeniden bir paylaşım sürecine girdiğini, bu paylaşım sürecinin de bir yeni soğuk savaş kavramıyla izah edilebilecek bloklaşmayı yarattığı bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Aynı süreç neoliberal ekonominin bir bütün olarak kapitalist dünyada girdiği krizi ve bu krizin salgınla beraber derinleştiği bir döneme de eşlik ediyor. Ve ülkede olup biten her şey aslında bu iki kavramın da, iki olgunun da paralelinde ele alınması gerekiyor. Çoklu kriz kavramı yerine kapitalizmin kendi krizinden söz etmek daha makul bir olgu olarak görülüyor. Zira diğer bütün alanlar, yani sosyal, toplumsal alanda, siyasal alanda, hatta ekolojik alanda meydana gelen bütün krizsel olgular kapitalist üretimin kendi iç çatışmaları ya da kendi gelişiminin paralelinde ortaya çıkmış olgular olarak karşımızda duruyor. Bu noktada kriz kavramını tartışırken aslında ikili bir tartışmayla beraberine yürütmemiz gerekiyor. Zira bir yanda egemenlerin bir krizi söz konusu, ama öte yandan da işçi sınıfı ve işçi sınıfını temsil eden sosyalist hareketin de hem küresel ölçekte hem ülkemizde bir krizinden de söz ederek yürümek gerektiği perspektifine sahibiz. Bunu şöyle basit özetleyeyim. Dünya çapında sınıf hareketinin bir dizi tepkisinin neoliberalizme karşı olgunlaştığı bir dönemin içerisinde salgınla yüzleştik. Şili'den Kolombiya'ya, Filistin'e, Lübnan'a, hatta Azerbaycan'a kadar yayılan kitle hareketlerinin olduğu bir süreç. Salgınla bir nevi kesintiye uğramış olsa da bu sürecin devam ettiğini, İspanya'dan Amerika'ya kadar bir dizi işçi grevinin, büyüyen işçi grevlerinin gündemde olduğu bir dönemin içerisinden geçiyoruz. Ama aynı dönem sosyalizmin özellikle de Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrasında sosyalist teorinin, ideolojinin kitleler üzerindeki hegemonik etkisinde daraldığı, zayıfladığı bir sürece tekabül etti ve bunun yerine bu boşluğu büyük oranda popülist önderler doldurdu ve bunlar uzunca bir sürede gündemi getirdi. Bu içinden geçtiğimiz süreç tam da bu olgunun tükenmeye başladığı, Marksizmin yeniden dünya çapında güçleneceği, güçlenmeye başladığı sınıf hareketinin de yeniden kendisini siyasal gündeme dayattığı ve kendi varlığıyla ortaya çıktığı bir sürece tekabül ediyor. Ülkemiz açısından bakıldığında ise aslında bir olağanüstü sürecin kendi iç dinamikleriyle beraber, kapitalizmin kendi gelişmesi, kendi sınıf mücadeleleriyle beraber ama aynı zamanda da ezilen kitleler üzerinde, işçi sınıf üzerindeki yıkımıyla beraber sonuna doğru ilerlediği bir dönemi görüyoruz ve tartışmamız gereken birkaç tane olgu var burada. Birincisi, bir olağanüstü sürecin içinden geçtiğimiz gerçekliği karşımızda duruyor ve bunun nasıl yıkılacağına dair henüz daha net işaretler söz konusu değil. Herkes bir seçim hazırlansa da yine herkes bu seçim sürecini anlatırken temel bir kaygıyı dillendirmekten de vazgeçmiyor. Yine hemen herkes AKP'nin gidişinin nasıl olacağı konusunda bir dizi soru işaretine sahip. En azından bu gidişe ya da teslim olmaya kolay kolay razı gelip gelmeyeceği konusunda da bir kaygı hem bütün toplumsal muhalefetin sözcülerinde de dile getiriliyor. Zira bu döneme gene tekabül eden işte siyasi cinayetlerin olabileceği, bir dizi provokasyonun kitleleri hedef alan provokasyonun olabileceği, savaş politikalarının gündeme girebileceği gibi bir dizi kaygı toplumun tamamında da sirayet etmiş durumda. Olağanüstü bir sürecin çok olağan bir şekilde sona erip ermeyeceğini biraz önümüzdeki günlerde göreceğiz. Burada bunu da görmek gerekiyor. Buna değinmişken devam edersek aslında bir yatay sınıf kavgasının belirleyici olduğu egemenler arasından sermaye içi çatışmaların var olan üretim birikim modeliyle ne kadar uyumlu olup olmadığı konusunu da yürüdüğü bir dönem. Örneğin iktidarın faiz politikaları, dövizi yükselten ekonomide krize yol açan faiz politikalarının aslında sermaye içi çatışmanın bir yansıması olarak da şekillendiği dile getiriliyor. Bizde sol hareketin büyük kısmı genellikle içinden geçtiğimiz dönemde sınıfsal olguları siyasal üst yapısal tariflerle geçiştirerek, sınıf zeminine çok değinmeden siyasi zeminlerde tarifler ya da psikolojik analizlerle geçiştirme yönündeyiz. Örneğin faiz politikalarının tamamı neredeyse Erdoğan'ın inatçılığı, hırsı ya da rasyonel olmamasıyla izah edilebilen bir yerden gidebiliyor ki buna ekonomistler de katılmış durumda. Oysa bunun sınıfsal analizinin biraz daha ayrıntılı ve bütünlüklü olarak yapılmasına ihtiyaç var. Zira siyasal tercihlerin hiçbiri sınıfsal tercihlerden ve sınıfsal zeminden bağımsız olarak şekillendirilmiyor. Karşımızda da ülkeyi 20 yıldır yöneten ve yönetme kabiliyeti olan bir iktidarla yüz yüze olduğumuzu görmek gerekiyor. Ama çıplak olgu şu, iktidar, var olan AKP, MHP bloğu bir bütün olarak toplumsal hegemonyasını kaybediyor. Bir bütün olarak egemen sınıflar arasındaki denge unsuru olmayı, egemen sınıfları birleştiren tek çatı altında onlar arasındaki çelişkileri absorbe ederek yan yana yürümüşünü sağlayan bir güç odağı olmak pozisyonunu yitiriyor. Bu durumda iktidarın önümüzdeki süreçte ciddi şekilde kaybetmekte yüz olduğunu gösteriyor. Buradaki temel sıkıntılardan biri de şu. Türkiye sınıf hareketi de bir krizin içerisinden geçiyor. Bunu çok rahat görme şansına sahibiz. Zira iktidar bloğu kenara doğru çekilirken, iteklenirken, toplumsal hegemonyasını, politik ağırlığını yitirirken bu alanı ne yazık ki sosyalist hareket dolduramıyor. Oysa içinden geçtiğimiz siyasal süreç, ekonomik kriz, bir bütün olarak toplumsal kriz ciddi bir şekilde sınıf hareketinde bir canlanmaya ve burada bir siyasal boşluğun da oluşmasına yol açmış durumda. İktidar bloğu hegemonik ağırlığını yitirirken yoksulların ve işçilerin üstünde sosyalist hareketin güçlenmesi gerekirken, çelişkinin esas yoğunlaştığı yer sınıf hareketiyken, yani yoksulluğun büyüdüğü, işsizliğin arttığı, çalışma koşullarının giderek kötüleştiği ve bunun bir politik tercih olarak işçi sınıfına dayatıldığı bir süreçte bu alanı ne yazık ki biz dolduramaz durumdayız. Sendikal hareketler zayıf, oysa işçilerde sendikalaşma arayışı çok yüksek. Sokak, siyaset sola dönmüş durumda. Sistemin partileri bile, burjuva partileri bile sokağa çıktığında emekten, adaletten ve işsizlikten söz etmek durumunda. Ama biz bu alanlarda söz sahibi olması gerekenler dolduramıyoruz. Yani aslında ikili krizden söz ediyorsak, iktidarın krizine karşı o krizi aşacak, onu işçi sınıfı ve yoksullar lehine bozacak olan ana gücün sosyalist hareket ve sosyalist hareketle beraber de ülkemiz açısından düşünüldüğünde Kürt Özgürlük Hareketi'nin omuz omuza yürümediği bir zeminin inşası gerekiyor. Burada da temel olgu şu, Halkların Demokratik Partisi ciddi bir alanı dolduruyor ama orada da Türkiye ayağında, Türkiye Sosyalist Hareketi'nin kendi zayıflığı, bu zayıflık hem teorik politik hegemonik bir zayıflık hem de birebir örgütsel bir zayıflıkla örtüşüyor. Bu zayıflık o alanda bizim hareket alanlarımızı ne yazık ki daraltıyor. Bu yüzden de yine dikkat edilecekse görülmesi gerekiyor. Ağır bir ekonomik krizde kitlelerin tercihi bir egemen sınıf bloğundan bir başka egemen sınıf bloğuna kaymış durumda. Bu yüzden de biz iktidarın bu ağır krizinde devletin bir bütün olarak, teorik olarak neredeyse ortadan kalktığı, yani bütün sınıfsal kimliğinin, politik kimliğinin açığa çıktığı bir dönemde bunun yerine bir devrimci durumu, bir devrimci süreci tartışmak yerine bir restorasyon sürecini tartışır durumdayız. Bu bizim aslında kendi krizimize tekabül ediyor. Burada son nokta olarak şunu söylemek gerekiyor. Biz bu dağınıklığı aşamadığımız sürece ya da sosyalistler, sol ve bir bütün işçi hareketi bu krize müdahalesini edemediği ve önümüzdeki yeni inşa sürecine kendi imzasını atamadığı sürece eskiyi tekrar eden ve işçi sınıfı ve yoksullara doğrusu çok fazla hayrı dokunmayan bir döneme gireceğiz. Ve özel olarak şunu vurgulamak gerekiyor. Salt bir siyasal krizden geçmiyoruz. Ağır bir ekonomik krizden geçiyoruz. Ama çözüm tartışmalarına baktığımızda siyasal bir demokratikleşme kavramıyla ya da bir liberalizasyon kavramıyla işi tarif etmeye çalışıyoruz. Ama işçi sınıfının bu süreçten ne kazanacağı, kaybettiklerini nasıl geri alacağı ve aslında bir bütün olarak sömürü politikalarına karşı, sermayenin saldırı dalgasına karşı nasıl topyekun yan yana durup bunu devrimci bir duruma dönüştüreceği tartışması önümüzdeki süreçte solun, sosyalistlerin önünde durmaktadır diyoruz.
Çok teşekkürler. Yani üç konuşmacımız da aslında krizin farklı boyutlarının altını çizmiş oldu. Yani neoliberalizmin yani kendisini yeniden üretmesinin yarattığı kriz, devlet krizi, kontrgerillanın yeniden inşası krizi ve aslında solun ve sosyalistlerin krizi ve bunun yarattığı olanaklar gerçekten de içinde bulunduğumuz momentte tüm politik unsurların, politik aktörlerin aslında oldukça da canlı olduğunu görüyoruz. Yani restorasyon cephesinde şimdiye kadar neredeyse büyük bir enerjisizlikle eleştirilen CHP işte yeni söylemler üretmeye çalışıyor. İşte bugün yaygın bir şekilde tartışılan bu helalleşme vesaire meselesi. Erdoğan işte bir iktisadi politika çerçevesinde bir taraftan yıkıma yol açarken ama bir taraftan da kimi hamleler geliştirmeye çalışıyor. İşte bugün İsrail'le filan yaptığı görüşmeler ve işte o tutuklanan iki kişinin salıverilmesi vesaire. Ve sosyalistlerin de kendi aralarında yaptıkları görüşmeler, işte bugün basına da yansıyan kimi tutumlar gündeme geldi. HDP bir tutum belgesi açıkladı, şimdi yeni süreçleri tartışıyor. Dolayısıyla aslında hepimiz içinden geçtiğimiz dönemin bizler açısından hem büyük riskler hem büyük olanaklar ve uzun sürecek ve kolay çözüme de kavuşturulması pek de kısa vadede mümkün gözükmeyen bir imkanlar denizinin diyelim içinde olduğumuzu da fark ediyor. Böylesi zorlu ve olanakları da geniş bir konjonktürde sosyalistlerin projesi ne olacak? Bir ortak proje bu konuda sunmayı, böyle bir irade ortaklaşmasını gösterme noktasında bir adım atmayı düşünüyor mu sosyalist yapılar ve devrimci yapılar? Örneğin bu işte asgari ücret sürecinde kimi ortak tutumlar var. Biliyoruz işte kimi kampanyalar yürüyor. İşçi emekçi mitinginin devamında yürüyen bir süreç var. Sendikaların kimi hamleleri var. Dün İzmir'de mesela büyük bir yürüyüş oldu. Oldukça etkili olmuş görünüyor. Dolayısıyla acaba sosyalistler olarak biz bu süreçte ortak bir tutum geliştirme şansına sahip miyiz? Bu ortak tutumun yapısı ne olabilir? Yani bunu nasıl bir proje çerçevesinde gündeme getirebiliriz? Var olan yapılar yeterli midir? Yoksa bunu aşacak bir takım yeni hamlelere ihtiyacımız var mı? Gerçekten bu içinden yaşadığımız kriz, sosyalistlerin krizi, Musa Piroğlu'na referansla söylüyorum, sosyalistlerin krizini aşma dinamiklerini de aslında ortaya çıkartmıyor mu? Ve aslında işçi sınıfının çeşitli öbeklerinin de iktidarın çeşitli fraksiyonlarından kopuştuğu bir momentte de değil miyiz? Yani Erdoğan'ın ve siyasi iktidarın erimesi aslında büyük oranda iktisadi krizin bu kesim, bu Cumhur İttifakı denilen kesimin emekçi sınıflar içerisindeki politik desteğinin erimesinden de kaynaklandığı düşünülürse aslında gerçekten de sola geniş bir alan var ve bu alanı bizim kullanma olanaklarımız, imkanlarımız, yeteneklerimiz ne oranda, sizler bunu nasıl değerlendiriyorsunuz diyerek sözü bir kez daha Sertap Akdağ'a yönlendiriyorum. Buyurun, ne dersiniz?
Gerçekten şu tespitleri bir kez daha altını çizmek gerekir diye düşünüyorum. Yani neoliberalizmin krizinin, sermaye birikim rejimi krizinin içerisinden geçerken çokluk krizi olarak adlandırdığımız şeyler aynı zamanda ideolojik kriz. Bu ideolojik krizden söz ederken sadece egemenlerin, kapitalistlerin krizinden bahsetmiyoruz. Aslında sosyalistler açısından da bir ideolojik krize karşı karşıyayız. 21. yüzyıl sosyalizmi denemeleriyle bunu dünya çapında çeşitli aşma açısından çabalar söz konusu oldu ama bunlar hala bir tahterevallinin iki yanında seyreden gelişmeler şeklinde hala bir altüstlük mücadelesinin içerisinde. Bütün bu meseleler açısından bakıldığında bu krizlerin egemenler açısından otoriter rejimler derken işte gerçekten faşizmin, yeni tip faşizmler olarak adlandırdığımız biz adlandırabileceğimiz faşizmlerle inşası çerçevesinde de devlet biçimi şeklinde biçimlenmiş faşizmlerin kitleler üzerinde büyük bir zor uygulaması ve bunun altında rıza üretiminin gerçekleştirilmesi şimdiye kadar neoliberalizmin kimi düzenlemeleriyle gerçekleşen ama asıl olarak zor üzerinden kurgulanan bir inşa süreciyle karşı karşıyaydık. Bugün Türkiye açısından baktığımızda bu süreç yani yaklaşık 20 yıl önce rejimin aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan gelen tıkanıklıkların işte bir siyasal İslam sosuyla yeniden ve onunla barışarak yeni sermaye birikimleri, sermaye kesimlerini de güçlendirerek, onların üzerinde yükselerek yeniden kendisini yapılandırma çabalarının da sonuna geldiğimiz noktada bu kapışma gerçekten oldukça sert. Bütün herkesin, bütün tarafların bu sürece her türlü mücadele yöntemlerini kullanarak girdiği oldukça gerilimli ve oldukça karmaşık bir süreç olarak gerçekleşecek. Ve biz sosyalistler olarak bütün bu süreçlerde şimdiye kadar geldiğimiz, yani gerek yaklaşık 1989'da duvarın yıkılmasından sonra yaşamaya başladığımız ideolojik kriz çerçevesinde getirdiğimiz sorunların, gerekse Türkiye özgürlüğünde 12 Eylül sonrasında yaşadığımız gerilemenin getirdiği sonuçlardan bir kitle, halk kitleleriyle, sınıfın geniş kesimleriyle buluşarak çıkabilme ve bunu bir politik odağa, bir politik mücadele hattına dönüştürebilme konusunda şu ana kadar gerçekten sonuç alıcı şeyler yaratamamış olmamız bize bugün bu krizin içerisinde bir kez daha bu gerçekliğin üzerine çıkma sorunuyla ve ama aynı zamanda olanayla karşı karşıya getirmiş durumda. Gerçekten de bu seviyede bir hesaplaşmanın oldukça sert geçecek olması, bu hesaplaşmanın aynı zamanda bu sermayenin çeşitli fraksiyonlarının politik ideolojik etki alanında olan sınıfsal kesimlerin bu etki alanından kopartılması ve bağımsız bir sınıf hattının, politik bir sınıf mücadelesinin inşa edilmesi anlamında da önemli bir zemin inşa ortaya koyuyor. Eğer ki bu zeminin değerlendirilebilmesi, bu zeminin örgütlenmesi sosyalistlerin burada oynayacağı rolle gerçekleşebilecek olursa, gerek bu hesaplaşmadan bizim devrimci demokratik olasılık, devrimci demokratik seçenek olarak adlandırdığımız halktan yana bir seçeneğin inşa edilmesi de söz konusu olabilecek. Gerekse bu restorasyon, yani bunun ortaya çıkartılamadığı koşullarda bile bu restorasyon sürecinden ya da bu hesaplaşma sürecinden geleceğin demokratik kazanımlarını zorlayacak bir kapının aralanması için ciddi bir demokrasi mücadelesinin zemini inşa edilebilecek. Burada elbette HDP'nin şu ana kadar getirmiş olduğu birikimi, onun bu faşizm karşısındaki demokrasi mücadelesinde önemli bir odak olarak, kitlelere umut veren bir odak olarak konumlanışını ve bütün baskı ve zor uygulamaları karşısında ayakta kalma, kitlelerin taleplerini hayata geçirme konusunda, bunun dillendirme ve bunun kararlılıkla savunuculu olmak durumunda gösterdiği başarı ayrıca bir kenara not etmek gerekiyor. Şimdi buradan baktığımızda bu sözünü ettiğimiz koşullarda, bu çok kavşaklı dediğimiz bu hesaplaşma sürecinin bizim de aslında hani kendi krizimiz olarak adlandırabileceğimiz, yani bu süreçte kitlelerin, yani işte yoksulluk oldukça artık ne denir, katlanılamaz boyutlara gelmişken, asgari ücret açlık sınırının altında seyrederken ve açlık ve bu çerçevede önemli bir politik mücadele hattının inşa edilebilme kapasitesi ortaya çıkmışken, enflasyon %20'lerin üzerindeyken, insanlar ödeyemedikleri faturalarla karşı karşıya gelmişken, işte gelecek kışın doğal gaz faturalarında ve benzerinde yaşatacağı krizin durumu ortadayken, işsizliğin sırf bildiğimiz yanlış istatistikler içerisinde bile oldukça yükselmiş ve geri döndürülemez boyuta geldiği ortadayken, açık somut talepler etrafında bir takım mücadele hatlarını inşa etmek işte aslında başarılamayacak bir şey değil. Önemli olan bunu başarabilmek açısından bu mücadele hattını nerede kuracağımız konusunda bir ortaklaşmanın gerçekleşmesi diye düşünüyorum. Şimdi sosyalizmin sosyalistlerin bu momenti değerlendirerek sınıfın bu katmanlarını bağımsızlaştırma, asgari ücret ve işte bütçe gibi şu gün hemen önümüzde olan güncel politik mücadeleler içerisinden bir hat inşa edebilme, işte geçinemiyoruz diye sokakları dolduran işçi emekçiler, barınamıyoruz diye yorganlarıyla sokaklarda olan gençler, patriarkal kapitalizmin şiddetine karşı yaşam haklarını ve bu şiddete karşı hayatlarını savunan kadınların ortaya koyduğu mücadeleler, diğer taraftan doğanın sahiplenmesi çerçevesinde devam eden mücadele hatları, bunların her biri önemli mücadele dinamikleri ve zeminleri olarak kendilerini bir biçimle devam ettirebiliyorlar. Ama bütün bunların bir ortak program çerçevesinde, ortak hedefler çerçevesinde yan yana getirilebilmesi ve bu yan yana getirmenin bir iktidar perspektifiyle oluşturulması açısından bakıldığında, burada bir öncülük sorunu, bu işin nasıl hayata geçirileceği, bu işin hangi pratik mücadele hattıyla hayata geçirileceği diye bir durumla karşı karşıyayız. Burada bu hattın inşa edilmesi açısından birkaç tane temel şeyi mutlaka öne çıkarmak ve bunların arkasında da bir yan yana gelişi inşa edebilmek mümkündür diye düşünüyoruz. Bunlardan bir tanesi sınıfın bugünkü güncel taleplerini, işte işsizlik, yoksulluk, güvencesizlik şeklinde biçimlenmiş olan büyük bir toplumsal sorunun, sınıfsal sorunun eksene alınması. Bunu bir güvence talebinin, yaşam hakkı talebinin, geleceğine, hayatına sahip çıkabilme talebinin içerisinde ifade edebilmek. Bununla beraber kabaca eşit vatandaşlık olarak adlandırabileceğimiz Kürt sorununun demokratik yollarla çözümünden, Alevi toplumunun inanç taleplerini, kadınların bu patriarkal kapitalizm karşısındaki ezme ilişkilerini ortadan kaldıracak şeylerin çözüm olanaklarının ortaya çıkartılmasını, aynı zamanda kadın emeğinin, kadınların eve hapsedilerek bunun üzerinden ikincileştirilmesi ve ucuz emek gücünün süreklileştirilmesinin sağlanmasının ortadan kaldırılmasını, göçmenlerin yine sınıfın ücretlerinin düşürülmesi ve ucuz emek olarak bir aralarındaki gerilimin yükseltilmesi çerçevesinde kullanılmasının ortadan kaldırılmasını sağlayacak bir eşit vatandaşlık talebinin. Bütün bunları yan yana getirmek için bir en genel çerçeve sunabilecek kapasitesi olduğunu düşünüyoruz. Ve bu en genel çerçeveyi aynı zamanda bütün bunları, yani bunların kendisi bizim gelecek ufkumuzu inşa ederken, aynı zamanda şu an bir faşizmin kurumsallaşma sürecini tamamlamak isteyen ve bütün bunları kendisini geleceğe taşımak isteyen bir faşizm ortamında gerçekleştirebilmek açısından da aynı zamanda faşizme karşı mücadele kararlılığını ortaya koyacak bir direncin, bir kararlılığın yan yana getirildiği, yani mücadele yöntemleri açısından da kitleleri ve güven verecek bu biraz önce Musa'nın sözüne ettiği, yani gitmemek için ortaya konabilecek pek çok gerilim hattının karşısında ayakta kalabilmek ve var olabilmek açısından bu hattı inşa edebilecek bir antifaşist kararlılık olarak adlandırabileceğimiz, faşizme karşı demokratik hattın savunulması kararlı olarak adlandırabileceğimiz bir hattın kararlılıkla savunulması ekseninde bunu kurabiliriz. Bunu, yani dolayısıyla şunu kabaca söylemek mümkün olabilir. Güvence talebi ekseninde sınıfın tüm güncel taleplerinin politikleştirileceği bir ekseni kurmak, bunu toplumun tüm gerilim hatları, yani bütün ezilenlerin gerilim hatları ve talepleriyle ortaklaştıracak bir formülü bulmak. Buna biz kabaca eşit vatandaşlık talebi diyoruz. Başka türlü isimler ifade edilebilir. Ve bütün bunları bir mücadele ortaklığı içerisinde, kararlılığı içerisinde yan yana getirecek. Bu bütün farklı mücadele alanlarının ortak hedefinin ne olacağı konusunda temel, sade, basit, bütün bunları yan yana getirecek bir kararlılığın inşa edilmesi. Eğer bütün bunları yan yana getirebilecek bir kararlılık inşa edebilirsek, aynı zamanda şu an faşizmin karşısında bir tür pasif direniş sergilediğini söylediğimiz geniş kitlelerin, yani ondan politik olarak bir miktar kopuşmakla beraber sahaya, sokaklara hala inme kapasitesi ortaya koymamış olan, bir tür hala tribünde tutulmaya, izleyici durumunda tutulmaya ve işte bütün sistemin yaşadığı tüm krizlerin bedelinin ödetilmeye çalışıldığı büyük kitleler açısından, başta işçi sınıfı ve tüm ezilenler olarak ifade edebileceğimiz bu kitlelerin siyaset sahnesinde etkin rol oynamasını ve burada bir değişim dönüşüm sürecinin önemli bir manivela haline gelmesini sağlayabiliriz. Bugün sosyalistler bu süreci, yani bu tersine dönüşü, yani devrimci demokrasi seçeneğini inşa etmek konusunda zayıf görünüyor olabilir. Bu seçenek bugünkü kavşak olarak adlandırdığımız krizin içerisinde zayıf, inşa edilemez görünüyor olabilir. Ama bu hesaplaşma zemininin içerisinde her biz kitlelerin sahaya inebileceği, sınıfsal, bağımsız bir sınıfsal mücadele hattını inşa edecek şekilde sahaya inebileceği bir zemini yaratabilirsek, ama bunu yaratmak şu gün birbirinden çeşitli büyüklük, çeşitli farklılıklar olmakla beraber tüm toplumsal kesimlere bu güveni verebilecek bir tekil bir politik özneden bahsetmiyorum. Bunu ancak kendi aramızdaki ilişkileri bir koordinatif yapı içerisinde belli ilkeler belirleyerek bu eksenleri de birlikte tanımlayarak, yani biraz önce sözünü ettiğim temel mücadele programı ve yöntemleri konusundaki ihtiyaçlarımızın neler olduğunu birlikte tanımlayarak burada kavilleşebilirsek, burada ortaklaşabilirsek bu aslında şu an olağanüstü olarak adlandırdığımız dönemin olağanüstü süreçlerini açığa çıkartacağı bambaşka sonuçlar imkan dahilindedir. Yani bu anlamıyla bizim hani devrimin güncelliği olarak adlandırdığımız, yani bu sürecin hak kitleri açısından başka sonuçlar yaratabileceği, devrimci dönüşümcü, demokratik dönüşümcü sonuçlar yaratabileceği koşulları yaratmak o kadar da zor, o kadar da imkansız değil. Uzun zamandır yaşanmış olan atalet, kendimizin aynasında görme yaklaşımımız ve benzeri pek çok sıkıntıyla, yani pek çok eksikliklerimizle beraber getirdiğimiz bu süreçte siyaset yapma tarzımızda birbirimizle kurduğumuz ilişkiyi yenileme, güncelleme, kitlelerin aynasından kendimize bakma, orada açığa çıkmış olan somut taleplerin politik görüngülerini yaratma ve bunu kararlıca savunma konusunda ortaya konacak kararlılık burada çok büyük değişimler ortaya çıkartabilecektir. Bunun çeşitli örneklerini toplumsal mücadele hatlarının içerisinde görmek mümkün. Son süreç içerisinde, son gelişmelerde işte 1 Mayıs sürecine giderken devrimcilerin ortaya koyduğu dirençte görmek mümkün. İşte işçi emekçi mitingi olarak ortaya çıkan iradenin belli sınırlılıkların içerisinde olmasına rağmen yarattığı moral motivasyonu da görmek mümkün. Bugün asgari ücret konusunda toplumun yarısını ilgilendiren bu meselenin gerçek bir toplu sözleşme haline dönüştürülmesi ve buradan tüm topluma bir gelecek ufkunun taşınması konusunda bir zeminin açılması, alanın açılması açısından konabilecek mücadelelerin yaratacağı olumluluklar açısından da bakmak mümkün. Ve bu anlamıyla bu süreç gerçekten büyük olanaklarla içerilmiş durumda. Bu olanaklarda doğru halkayı yakalamak ve bu halkanın kararlıca takipçisi olacak ortak kolektif aklı yaratmak bu işin başlangıcıdır. Bunun için basit, pratik, sahada yan yana gelişlerden başlamak üzere bu işi asgari bir program çerçevesinde ve bir mücadele kararlılığı çerçevesinde inşa edebiliriz.
Evet, çok teşekkürler Sevtap Akdağ. Yani bir güvence talebi, eşit vatandaşlık ve antifaşist kararlılık üçlemesinin üzerine oturan bir ortak faaliyet, bir ortak çaba, bir ortak ruh halinin geliştirilmesinin aslında önümüzde yeni imkanlar yaratabileceğinin altını çizdi. Sevgili Samut Karabulut konuşmasında da aslında faşizmle bir devrimci demokrasi arasında, bir demokratik devrim arasında salınacak bir önümüzde belki de bir 10 yıl tarif etti ilk konuşmasında. Şimdi bu demokratik devrim potansiyelinin ortaya çıkarılabilmesi için sizce ne gibi görevler sosyalistlerin omuzlarına düşüyor diye sizin bu konuyla ilgili bu döneme dair özel bir değerlendirmeniz ve özel bir tespitiniz var mı? Bunları duymak isteriz. Buyurun hocam.
Şöyle gireyim. Şimdi emperyalist kapitalist dünyanın sosyalizm karşısındaki büyük zaferin üzerinden 30 yıldan fazla bir zaman geçti. Ve bu 30 yılda bir kez daha açığa çıktı ki kapitalist uygarlık insanla bir şey sunmuyor. Bugün gelinen noktada sosyalizmin bir seçenek olarak metropollerin gençliği arasında bile, ABD gençliği arasında bile konuşulabiliyor olması, dünyada sosyalizmin tekrar dile getiriliyor olması bunun en basit göstergelerinden bir tanesi. Demin şeyden bahsediyorum. Yani bunlar rüzgarın döndüğü, şeyin değiştiği, atmosferin değiştiğini göstergesi olarak söylüyorum bunu. Demin genel olarak egemen sınıflar arasındaki çekişmelerde ve onların güç kavgalarına filan bahsettim. Şimdi aslında bizim kendi görevlerimizi tarif ederken neye yaslanacağız? Yani bizim egemen sınıflar içerisinde ya da onların güvenlik aygıtları içerisinde sosyalistlerin herhangi bir güç kuvvet alabilmesi, onların arasındaki çelişkilerden güç kuvvet alabilmesi mümkün değildir. Bizim güç alacağımız yerler var. Ona baktığımızda ne var yaslanabileceğimiz? Yani bir devrimci sürecin siyasal, toplumsal temelleri gerçekten var mı? Yoksa bir şey midir? Yine bir fikir, temenni midir, fikir midir diye baktığımızda öyle olmadığını çok rahat görebiliyoruz. Demin bahsettim, dünya çapındaki akımdan da örnek verdiğim bir şey. Kendi ülkemize dönersek, kısacası şöyle hızlıca değindiğimizde gerisini zaten tamamlar herkes kafasında. Ya en olmaz zamanda işte üniversitelerin dağıtıldığı, öğrenci hareketinin susturulduğu, hem de hele pandemi koşullarında biliyorsunuz Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerin bir hareketi başladı ve bütün üniversitelere yayıldı. Geçmişten kıyasladığımızda, geçmiş üniversite hareketlerinden kıyasladığımızda çok büyük değildi ama bir özelliği vardı. Yine bugün illi ufaklı işçi direnişleri oluyor. Geçmiş işçi direnişleriyle kıyasladığımızda o kadar büyük değil ama bunun da bir farklı bir özelliği var. Kadın hareketi dinamik bir biçimde sürdürüyor direnişini, kadına karşı şiddet karşısında direnişini sürdürüyor. Birçok başka işte kent doğa hareketleri sürdürüyor bunu. Doğanın yağmalanmasına en umulmadık yerlerden direnişler çıkıyor. Israrlı kendisini tekrar eden direnişler çıkıyor. Bütün bunları ben şeye benzetiyorum. Buzdağının, iceberg'in görünen ucuna benzetiyorum. Bunun altında çok büyük bir şey var. Potansiyel var. Çünkü Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin eylemi gerek üniversitelerde gerekse toplumda büyük bir destek yaratıyor. Ya da kadınların eylemleri, katılanları çok çok aşan bir destek yaratıyor. Yani AKP'nin baskısını düşündüğünde, faşizmin, AKP Merkez Faşizminin baskısını düşündüğünde, yakın dönemdeki hareketlerini kazanım elde edememesinin yarattığı tereddütleri falan düşündüğümüzde bu irili ufaklı hareketler çok ciddi bir potansiyeli işaret ediyor. Yani bizim yaslanabileceğimiz, güç alabileceğimiz toplumsal temeli işaret ediyor. Koşullar giderek ağırlaşıyor. İşte sadece Merkez Bankası'nın kararları, ekonomik kriz gibi şeylerin yarattığı sonuçlar değil, doğrudan tercih edilmiş şeyler var. Emekli ücretlerin düşürülmesi, yani ne bu enflasyon karşısında düşürülüyor ne de başka bir şey. Bu tamamen bir tercihle, yani aylık bağlama oranları düşürülüyor. Şu an için 1000 liraya, 800 liraya emekli olanlar var. Yani bu sadece yasadaki 1500 liranın altında emekli maaşı verilmez. Bir takviye yap diyor SGK'dan. Çok düşük maaşlarla bağlanıyor. Kısacası toplumdaki özellikle işçi sınıfın yaşadığı yıkım, işsizlik ve benzeri şeyleri tekrar etmiş olmayayım. Bunlar karşısında da ortaya çıkan hoşnutsuzluklar iktidardan ve kapitalizmin kendilerine bir kurtuluş sağlayabileceğine dair olan güveni ciddi bir biçimde sarsılıyor. Diğer taraftan toplumda çok ciddi bir demokrasi beklentisi şeklinde dönen iktidardan iktidar karşıtı bir atmosfer oluştu, bir kesim oldu. %50-60'a varan bir şey oluştu. Ve bunun önemli bir kesimi AKP-MHP iktidarına karşı olmakla birlikte herhangi bir aidiyet hissetmiyor şuraya da buraya. Bunlar sosyalistler açısından ciddi potansiyel. Yani bu %50-60'lık kitle AKP-MHP iktidarına karşısında bunların gitmesi gerektiğini söyler. Şöyle ya da böyle dedim. Şimdi %60'lık kitle herhangi bir doğrudan doğruya bir aidiyete sahip değil. Çok muğlak bir demokrasi şey var, beklentisi var. Ama şeyin de Cumhur İttifakı'nı zaten bu taleplerin, bu beklentilerin, toplumdaki sorunların sorunları karşılama kapasitesi olmadığını zaten görüyor insanlar. Ama aynı şekilde biz biliyoruz ki Millet İttifakı'nın da böyle bir kapasitesi yok. Ne işçi sınıfının halkın ezilen kesimlerin taleplerini karşılayabilme ne de demokratik talepleri karşılayabilme. Ne kadınların, ne Kürtlerin, ne Alevilerin, ne işte üniversite özelliklerinin, ne gençliğin, ne laik kitlenin, ne de işçi sınıfının çok temel taleplerini, örgütlenme taleplerini karşılama kapasitesi yok. Bunu ancak sosyalistler şey yapabilirler, karşılayabilirler. Bu da bizim için gerek dünya çapında neoliberalizmin krizinin giderek derinleşmesi, gerekse de ülkemizde bizim için bir avantaj. Ülkemizin özel durumu, başta da söylediğim gibi, siyasal krizle de bütünleşmesi, bunu siyasal krizin giderek derinleşmesi ve bunu çözememeleri de bizim için bir avantaj. Sosyalistler bu süreçte neler yapmalılar dediğimizde aslında bir sorunu ortaya koyma biçiminde iyi bir tartışma yapmamız gerekir. Kendimiz açısından şöyle söyleyeyim, süreci faşizm ve faşizme karşı mücadele olarak tarif ettiğimizde otomatik olarak görevleri de önümüze koyuyor. Bütün antifaşist kesimlerin faşizme karşı mücadelesinin bir biçimde koordine edilmesi, organize edilmesi, bunun birliğini sağlanması görevini önümüze koyuyor. Ama Türkiye Sosyalist Hareketleri'nin uzun süren yıllar boyunca, işte 1980'den bu yana, ne yazık ki bir iktidar perspektifi, bir devrim perspektifi çok zayıf kaldı, çok örtük kaldı. Daha onu daha çok mücadele, demokrasi mücadelesi, demokratikleşme, hak alma ki çoğunlukla düzen sınırlarını aşmayan kavramlarla ifade etmek gibi bir süreç yaşadık. Halbuki bahsettiğimiz bu krizin derinliği, ekonomik, kapitalizmin artık insanlığa ve işçi sınıfına ezilen kesimlere bir şey vaat etmesi, vaat etmemesi gibi şeylerden kaynaklı olarak devrimci bir yaklaşım, bir iktidar yaklaşımının ortaya konması gerekiyor. Bunun için de herhalde bir yerden başlamamız lazım. Demin bahsedilen toplumun yaşadığı sorunlar, özellikle işsizlikle birlikte işçi sınıfının yaşadığı sorunlar, köylünün yaşadığı sorunlar, bunun dışında kadınların, Kürtlerin, Alevilerin yaşadığı sorunlar, bütün bunları yan yana koyduğumuzda herhalde şuradan hızlıca bir başlangıç yapmamız gerekir. Yani asgari ücret meselesinden başka sorunlara varana kadar şöyle söyleyeyim. Bundan yaklaşık olarak 2-3 ay önce bu toplum önemli bir kesimi, politikleşmiş olan kesimleri çoğunlukla seçim konuşuyordu. Ama 1-2 aydır çok ciddi bir biçimde insanlar geçim konuşuyor. Yani çok ağır hale geldi. Gerçekten ağır, kaldırılamaz bir hale geldi. Pazarlarda, marketlerde alışveriş niyetiyle gidildiğinde yarısını alınacak alınıp gelmediğinde azaltılarak, iktidar mensupları da zaten porsiyonları azaltın diye önerilerde bulundular, böyle şeyler söz konusu. Yani buralardan başlayarak acilen işte bu geçinemiyoruz kampanyası birbirinden bağımsız bir biçimde birçok çevre, sendikalar falan hemen çeşitli başlıklarla, gerek kiracılar meselesinde, gerek işçilerin asgari ücret meselesinde, birçok meselede hemen konuda çeşitli girişimler, hareketler falan başladı. Bizim de başlattığımız böyle bir çalışma var, halk evleri olarak başlattığımız, sürdürdüğümüz. Bunlar çok hızlı bir şekilde aşağıdan yayana getirilebilir. Buradan sağlanacak olan enerjiyle, tabii bu zamana yayılarak değil, bunun bir planlı program bildiği içinde, buradan elde edilecek enerjiyle bir iktidar karşısında restorasyon mu dersiniz, işte devletin faşizmi yeniden yapılandırması mı dersiniz, her ne dersek diyelim, bunun karşısında aşağıdan kitlesel güçler yaratılabilir. Bizim yaslanabileceğimiz tek yer burasıdır çünkü. Buradan gücümüzü aldığımızda bir şeyler yapabiliriz. Sosyalistlerin önündeki acil görev bu, ama daha gelişkin görev ise siyasal iktidara aday olacak bir ortak bir strateji, ortak bir yaklaşım strateji demeyelim hadi. Ortak bir strateji üzerine de düşünmeleri gerekir. Çünkü bunun olanakları kapıya dayanacak. Burada ciddi olanaklarımız var. Farklılıklarımız elbette ki var. Stratejik yaklaşımlarında farklılıklarımız elbette ki var. Ancak bu farklılıkları kesin bir biçimde ortaya koyalım. Evet, bunu da üstünü örtmeyelim. Ama bunların dışında ortak noktalarımız da çok fazla. Yani bugün birçok şey, ekip, çalışma, hatta sendikal, hatta küçük iş yeri direnişleri bile bazen işte köylü direnişleri bile, küçük lokal direnişler bile aynı şeyleri söyleyebiliyorlar. Aynı sloganları bile getirebiliyorlar. Yani kısa vadeli dönem programı açısından çok farklılıklarımızın olmaması gerektiğini, olmadığını düşünüyorum. Bu konuda çok hızlı aşağıdan kitle hareketleri yaratmak üzere yayına gelebilir. Bu bizim mesafeli duruşlarımızı da aşabilir. Bu konuda şundan tamamlayayım. Kadın hareketi uzunca bir zamandır olumlu bir örnek sergiliyor. Yani farklı siyasal ekiplerin, farklı siyasal yaklaşımların acil bir meselede nasıl kol kola mücadele sürdürebileceğini söyleyecekleri ana hatlarıyla bunlar.
Çok teşekkürler. Sevgili Musafiroğlu, siz ilk bölümde aslında küresel ölçekte neoliberalizme karşı gelişen isyanlara referans verdiniz ve bunların aslında ne kadar ümit var olduğunun altını çizdiniz. Ama bunlarda tabii bir de yarattıkları politik sonuçların kendi hacimleriyle doğru orantılı çoğunda olmadığını gözlemleme şansına da sahip olabiliyoruz. İşte bunun birkaç istisnası tabii ki var Şili'de vesairede. Ama bu hacimleriyle doğru orantılı politik sonuçlar yaratamadan geri çekilmede de aslında tam da yine sizin referans verdiğiniz belki de sosyalistlerin krizinin çok önemli bir rol oynadığını düşünebiliriz. Bu içinden geçtiğimiz süreç sosyalistlerin krizini aşma noktasında hem de bunu birlikte aşma noktasında ne gibi olanaklar barındırıyor sizce? Buyurun lütfen.
Şimdi gene küresel ölçekler söz edecek olursak sosyalizmin dünya çapında geri çekilmesi süreci, yani neoliberal saldırı dalgası, aynı zamanda sınıf mücadelesinin de bir bütün olarak geri çekildiği bir döneme tekabül etti. Bu dönem, yani sınıf mücadelesinin politik sahneden geri çekilme süreci, kimlik siyasetlerini ve kimlik mücadelelerinin bu alanı doldurmasıyla beraber yürüdü. Ve sosyalist hareketler büyük oranda sınıf kimliği ve sınıf mücadelesinin yerine kimlik mücadelesini ikame eder bir duruma geldiler. Neredeyse sosyalizmin ve sınıf mücadelesinin tükendiği, işçi sınıfının bittiği tartışmalarının artık liberal ekonomistlerin ve filozofların dışında sol tarafından tartışıldığı ve pek çok yerde de bir ön kabul gibi kabul edildiği, işçi sınıfı yerine yeni sınıfsal kimliklerin ve mücadele dinamiklerinin ikame edildiği bir dönemin içinden geçtik. Fakat son sürece baktığımızda bu neoliberal yıkımın hem dünyayı bir yok oluş tehdidiyle karşı karşıya getirdiği, hem büyük mülteci hareketleriyle beraber küresel ölçekte ciddi toplumsal dinamikleri tetiklediği, harekete geçirdiği bir dönemin sonunda işçi sınıf hareketlerinin yeniden dünya sahnesinde yerini almaya başladığı bir sürece tekabül ediyor ki bunun varacağı bir adım ötesi Marksist teorinin ve Marksist politikanın da küresel ölçekte yeniden dirileceği ve güçleneceği bir dönem olacaktır. Bizim açımızdan bakıldığında ise benzer bir sürece neredeyse aynı dönemde yaşadık. Yani sınıf mücadelesi, sosyalistlerin işçi sınıf üzerindeki etkileri, hatta örgütlülük alanları ve bir bütün olarak hegemonik etki gücü yitirilirken kimlik siyasetleri sol sosyalist hareketler üzerinde de kendini derinden hissettirdi ve sosyalistler büyük oranda bu kimlik siyasetlerine sıkışan bir yerden kendilerini var ettiler. Ve bu nokta aslında kriz dediğimiz şeyin tekabül ettiği yerlerden biri bu oldu. Sosyalist hareketler kendi sınıfsal kimliklerinden ve tabanlarından koparak neredeyse bir çeşit orta sınıf hareketlerine büründüler. Kadro ve perspektif açısından. Şimdi bu dönemin sonuna doğru geliyoruz. Çünkü bizim kimlik siyasetlerine sıkıştığımız ve toplumun kimlik mahallelerine bölündüğü bu dönemde aslında doğal tabanımız olan işçi sınıf ve yoksul hareketler, yoksul kitleler büyük oranda AKP'nin denetimine girdi ve onun hegemonik alanına dahil oldular. Bu mahallelerin duvarları, aslında üç tane duvardan söz etmek mümkün. Birincisi işte AKP ve MHP'nin denetimi altında olan işçi sınıf ve yoksulların oluşturduğu geniş taban, milliyetçi, dinci bir hegemonyanın altındaki bir mahalle. İkincisi büyük oranda CHP'nin denetiminde olan Alevilerin ve Sekülerlerin oluşturduğu ve birçoğu gene milliyetçi olan bir alan. Kürt hareketi ve onun dışında kalan sosyalistlerin oluşturduğu bir alan ve bunların aralarında güçlü duvarlar vardı. Yaşanan kriz bu duvarlarda büyük çatlaklara yol açtı ve bizim buralara girme imkanlarımız ortaya çıktı. Ama bizi sıkıntımız devam ediyor. Eğer tartışacaksak bu sıkıntıları da göz önünde tutmak gerekiyor. Birincisi şu ekonomik krizin yoğunlaştığı süreç, yani aslında olağanüstü halin sona ermeye başladı. Toplumsal hareketlerin yeniden canlandığı, sosyalist hareketin aslında kafasını gömdüğü yerden yeniden çıkarmaya başladığı bu dönemde biz hala şovenizmin etkisiyle de uğraşmak durumundayız. Hala Kürt hareketinin, Kürt özgürlük hareketinin durduğu yeri tartışan, onlar nasıl yan yana yürüyeceği konusunda net tarifler yapmayan bir solun varlığını peşinen görmek zorundayız. Oysa devletin bile kendi varlığını kabul ettiği, Kürt hareketinin siyasal ağırlığını kabul ettiği, neredeyse barikatların, hem milliyetçi barikatların yıkıldığı, CHP tabanının, AKP tabanının yüzünü giderek bu şoven duvardan aşarak döndüğü, bize döndüğü bir süreçte bizim eğer yan yana durmaktan ve ortak şeylerden yürümekten söz ediyorsak, tartışmamız gereken şeylerden biri de Kürt Özgürlük Hareketi ve Kürt halkıyla yan yana duruşun imkanlarını ve bunun araçlarını da ortaya koymak gerekiyor. HDP ile HDP temsil ettiği tabanla da yan yana yürümenin imkanlarını tartışmak gerekiyor. Mesela önümüzdeki süreçte solun yan yana yürümesinden söz edilecekse, herhalde bu sol oturup yeniden Kürt hareketinin Kürt sorunu birbirine tarif etmek zorunda kalmamalı. Bu konuda artık Kürt hareketine yürüme konusunda bir sıkıntısı kalmamış olması gerekiyor. Bir başka nokta, AKP'nin geri çekilme süreci aslında şimdiye kadar AKP'nin, yani dindar ve milliyetçi ideolojik hegemonyanın ağırlığı altındaki olan işçi sınıf ve yoksulları alanında bize ciddi bir hegemonik alan açtı. Örgütlerin imkanları açtı. Belki de sol büyüyecekse kendi var olan, şu ana kadar değdiği tabandan değil, bu ideolojik boşluğun doğduğu kendi geçmiş organik tabandan yeniden doğacak. Şöyle basit bir örnekle vereyim. Geçmişte sosyalist hareketlerin Eylül öncesi güçlü olduğu bütün yoksul mahalleleri. Mesela İstanbul'da işte şeyden Sancaktepe'den tutun Gazi Mahallesi'ne, Bağcılar, Esenyurt'a kadar bütün bu alanlarda bizim yerimize, bütün yoksul mahallelerinde bizim yerimize AKP denetimi söz konusu oldu. Sosyalistler büyük oranda orta sınıfların güçlü olduğu laik seküler alanlara sıkışmıştı. Şimdi bizim bu alanlara yeniden dönmek, fabrikalarda ve işçi havuzlarında örgütlenmek için imkanlarımız doğuyor. O zaman tartışılması gereken de şu, bir sınıf siyasetine dönmek zorundayız. Sınıf siyaseti üzerinden yürümek zorundayız. Kaba siyasal üst yapısal tariflerden öte, genel geçer sınıfsal tabanı karakteri belli olmayan demokrasi söylemleri yerine doğrudan işçi sınıf hareketini ve sınıfın taleplerini de temel alan bir yerden tarifler yapmak durumundayız ve yüzümüzü buraya döneceksek de, yani aslında komşu mahallelerde örgütlenmek gibi bir derdimiz varsa artık, bu alanlarda bir hegemonik mücadeleye gireceksek kendi mahallemizde bir şey olmamız gerekiyor. Sosyalistlerin şu anki durumunu özetlersek, en azından bizim kişisel genel olarak bakışımız şu, eylem birlikleri bu dediğimiz alanı doldurmaya yetmiyor. Sosyalistlerin hem tabansal olarak kitlesel bağlar açısından hem de hegemonik etkileri açısından toplumda bir dönüşümü yol açacak bir gücü sergilemiş durumda değiller. Bu sergilemeyi yaratabilmek içinse solun kendi sınırlarını da aşan, hatta kendi varlığını da aşmayı göze alan büyük genel bir sosyalist mücadele ve bir örgütlenmeye yüzünü dönmesi gerekiyor. Yani kendi mahallesinde yan yana durduklarıyla daha kalıcı, daha kapsamlı yan yana duruşlar sergilemesi gerekiyor. Bu noktada sadece bir antifaşist söyleme, antifaşist cephe tarifleri bu dediğimizi karşılamaya ne kadar yeter, bunu tartışmak gerekiyor. Zira şu anda geldiğimiz noktada belki 2 yıl önce olsaydı bu tartışma çok daha elzemdi. Biz koca bir olağanüstü hal süreci dönemini bu tartışmaları yapıp hiçbir şey çıkaramadan getirdik. Bugün baktığımızda ise şöyle bir durumla yüzdeyiz. AKP cenahında ciddi bir, AKP hegemonyası altında olan işçi sınıf ve yoksullar alanında ciddi bir hegemonik boşluk doğarken, bu boşluğa baktığımızda sokağa ya da haberlere ya da anket sonuçlarına baktığımızda bu boşluğu büyük oranda sistem partileri tekrar dolduruyor. Ve biz bu büyük fırsatı kaçırma durumuna yüzdeyiz. İşçi sınıf alanında ciddi bir örgütlenme arayışı var. Bir sınıf kini oluşmuş durumda. İnsanlar sadece ücret politikalarından şikayetçi değiller. Ciddi şekilde çalışma koşullarını sorguluyorlar. İşçiler büyük oranda kaba haliyle o vahşi kapitalizm denen kapitalizmin ilk dönemlerindeki çalışma koşullarıyla yüz yüzeler. Ve hemen hemen her yerde bu çalışma koşullarına karşı öfke ve direniş var. Ve bizim işçi hareketine ve bir bütün olarak toplumsal hareketlere değil siyaset yapacağımız korkunç bir alan oluşmuş durumda. Bu alana değecek bir hegemonik ağırlık, bu hegemonyanın altını dolduracak politik teorik bir program ve aynı zamanda da bir güç birliğini sağlamamız gerekiyor. Siyaset güçle yapılıyor. Önemli adımlar atılıyor. Yan yana geliş çabaları çok fazla. Kamuoyu bunu tartışıyor. Bir yandan ittifak tartışmaları var. Bir yandan sokakta siyaset yapmak için yan yana geliş çabaları var. Ama eylem birliklerini aşan bir yerden bir tartışma yürütmek zorundayız. Bizim genel bakışımızı kısaca tekrar özetlersem, bir, Kürt sorununda yan yana yürüme sorunu olmayan, emperyalizme ve sermayeye karşı mücadelede problem olmayan, devletle karşı karşıya gelmekten çekinmeyen devrimci hareketler, kendilerini de aşabilecekleri bir ön kabulle yan yana gelerek toplumun karşısına çıkmak zorundalar. Biz bu boşluğu dolduramazsak, biz bu imkanları yaratamazsak önümüzdeki süreçte bu yakaladığımız fırsatların hepsini kaybetme durumuyla yüze gelebiliriz. Zira devletin kendisinin teorik olarak dağıldığı, yani sınıfsal sınıflar arası üstü görünen kimliğinin kaybolup sermaye ile iç içe geçtiği, iktidarla iç içe geçtiği bir dönemde bizim hem sınıf kimliğinin bu kadar güçlendiği bir süreçte bu sürece müdahale edemezsek sistem kendini restore edecek yukarıdan aşağı ve yeniden devlet sınıflar üstü bir kimliğini kavuşacak, en azından insanların algı düzeyinde bunu yaratacak. Kendi kurumlarını restore ederek toplumla bağlarını kendisi yeniden organize etmeye çalışacak ve biz belki bir 20-30 yılda bunu yeniden açmaya çalışacağız. Şöyle bir sıkıntılı döneme girdiğimizi kabul etmek lazım. Ben Sabit arkadaşın dediği şeye biraz daha güçlendirerek kendi açımdan şunu söyleyeyim. Önümüzdeki süreç kitle hareketinin çok güçleneceği bir döneme tekabül edecek. Devletin kendi yasal sınırlarına çekilmesi bile sınıf hareketinde ve bir bütün kitle hareketinde büyük canlanmaların olacağını işaret ediyor. Şu dönemde bile daha bunun işaretleri var. Kitle hareketlerinde kıpırdanma eğilimleri yüksek, işçi hareketlerinde kıpırdanma eğilimleri yüksek. Ve biz bunun önümüzdeki süreçte daha da artacağını görmek zorundayız. İki şeye hazır olmak gerekiyor. Bir, yıkılmamak için direnecek olan bu iktidara karşı tüm gücümüzle yan yana durmak ve bunu devirecek hamleleri yapmak durumundayız. Doğrudur, insanlar geçim koşullarını tartışıyor ama geçim koşullarını aşmak için önlerine koydukları tek şey ne yazık ki hala seçim olarak duruyor. Siyasi refleks olarak, siyasi eylem olarak kitleler büyük oranda sandığı temel almış durumdalar. Bizim bunun bir adım ötesine geçecek kitle mücadelesini ve eylemi öne geçirecek bir perspektifi kitlelere anlatabilmemiz gerekiyor. Bu da mücadele içinde olabiliyor. Önümüzdeki süreçte bir, bu içinden geçtiğimiz dönem bir dizi kitlelere hedef alan saldırılara açık bir dönemden geçiyoruz. Bunları göğüsleyecek bir yan yana duruşu sergilememiz lazım ama ikincisi, velev ki herhangi bir sandık hamlesiyle bu iktidar değişir. Yeni restorasyon süreci denen sermayenin kendini restore etme sürecinde biz bu sürece müdahale ederek bunu işçi sınıfının lehine çevirecek bir duruşu da sergilemek yükümlülüğüne göre göreyiz. Üçüncü bir başka nokta da şu olacak. Kitle mücadelesinin yükselmeyle beraber Türkiye bir bütün olarak çok daha sarsıcı sokak mücadelelerine tanık olabilecek. Aynı zamanda da yani muhtemeldir. 78 sürecini andıran durumlarla bile yüz yüze kalma süreci, kalma durumuyla yüzleşme imkanlarımız ya da olan şeyler, durumlarımız söz konusu olacak. Bunu da göstermemiz gerekiyor. Yani bir bütün olarak baktığımızda küresel ölçekte sosyalizmin yeniden canlanmaya başlayacağı, internasyonel mücadelenin güçleneceği bir dönemde Türkiye Sosyalist Hareketi, Kürt Halk Özgürlük Hareketi ile beraber, Kürt Halkı ile beraber önümüzdeki süreci devrimci bir duruma dönüştürecek mücadele birliğini örmek ama bunun başat koşullarından biri de sosyalistler kendi aralarındaki sorunları bir an önce aşarak ve kendilerinin doğrusal gelişimlerinin önüne mücadelenin gelişimini, işçi sınıfının temel çıkarlarını koyarak yürüyebilirlerse bu süreçten çok daha güçlenerek çıkma şansına sahibiz. Sosyalizmin güçleneceği bir döneme giriyoruz. Sosyalist mücadelelerin güçlenebileceği bir döneme giriyoruz. Eski hataları tekrar etmeden eski yerimizde olduğu gibi durmadan önümüzdeki mücadeleyi göğüsleyecek, işçi sınıfının ve bir bütün olarak halk kitlelerinin sorunlarına çözüm üretecek ve dağınık haldeki güçleri, birikimleri ve olanakları bir araya getirerek kitle hareketinin önüne, kitlelerin önüne bir bütün sosyalist perspektif koyabilecek bir durumdayız. Bunu başarabilirsek önümüzdeki süreç muhtemelen Türkiye Devrimci Hareketi'nin süreci olacaktır.
Çok teşekkürler. Aslında bütün konuşmacılar yaşanan sürecin o önümüze koyduğu olanakların daha ziyade sınıf siyaseti alanında ortaya çıktığını ve sınıf siyaseti alanındaki bu mücadelenin geliştirilmesi noktasında işbirliklerinin, koordinasyonun, dayanışmanın, iletişimin güçlendirilmesi gerektiğini altını çizen değerlendirmeler yaptılar ve bu krizden çıkış olanaklarının aslında elimizi uzattığımızda tutabileceğimiz kadar yakınımızda olduğunu ifade eden oldukça umut verici değerlendirmeler ortaya koydular. Önümüzdeki dönemde biraz daha bu tarz önermeleri somutlaştırmak, bunları güncellemek ve bunları derinleştirmek gibi bir görevle karşı karşıya kaldığımız çok açık. Herhalde yani böyle bir sosyalistler meclisi diye tabir edebileceğimiz, aslında süreçleri birlikte takip edip, birlikte organize olup, birlikte müdahale etme şansımızın geliştirilebileceği, belki olabildiğince esnek bir noktadan başlayan ama giderek daha organik bir biçime bürünebilecek arayışları da önümüze koyabileceğimiz bir dönem. Herkes, hepimiz aslında bu olanakları hissediyoruz. Bunun altını çizdik ama bunları hayata geçirebilmek için daha net projeler, daha net çerçeveler ortaya koymak gibi bir görevimizin olduğu da açık gibi görünüyor. Karşı mahalle ekranlarında hayata geçirdiğimiz bu ilk programımızın sonuna doğru geldik. Bütün izleyicilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Çok ümit var. Yani bir araya gelmenin, sosyalistlerin bir araya gelmesinin kendisinin bile aslında ne kadar heyecan verici olduğunu biz bu programı duyurduktan sonra bile hissettik. Çünkü çok fazla ilgi oldu. Gerçekten şimdiye kadar karşı mahalle ekranlarında yaptığımız işlerle ilgili alışık olmadığımız kadar yoğun bir ilgi ve alaka oldu. Buradaki programda kendilerini göremeyen mutlaka dostlarımız, yoldaşlarımız, arkadaşlarımız bize gönül koymasınlar. Çünkü bu bir başlangıç. Bu programların arkası gelecek. O yüzden temas edemediğimiz, bu konuda biraz da acele ederek kararlaştırdığımız bir süreçle ilgili unuttuklarımız varsa, eksikliklerimiz varsa tüm izleyenlerden, tüm yoldaşlardan özür diliyoruz. Ama buradaki amacımız aslında bir ortak enerjiyi, bir ortak sinerjiyi, bir ortak iletişimi büyütmek ve yeni bir başlangıcın bu içinden geçtiğimiz olağanüstü dinamik, olağanüstü imkanlarla bezeli sürecin sonuçlarından sol adına, emekçiler adına, işçiler adına, sosyalistler adına en fazla kazanımı elde ederek çıkabilecek bir zemini büyütmek. Son bir kez bir mesajınız vesaire var mı diye size bir kez daha sormak istiyorum. Eğer yoksa programı kapatacağım. Sevgili konuklarımız, buyurun. Varsa istekleriniz, isterseniz birer cümleyle, ikişer cümleyle, son bir selamlamayla ya da değerlendirmeyle bitirebilirsiniz. Söz almak isteyen var mı?
Ben sadece bir hatırlatma yapmak isterim. 25 Kasım Kadına Dönük Şiddetle Mücadele Günü yaklaşıyor. Kadınlar bu coğrafyada da gerek patriarkal kapitalizmin saldırıları karşısında, gerek faşizmin saldırıları karşısında bütün baskı önlerine konulan barikat süreçlerini aşarak önemli, sürekli olan bir mücadele hattını uzun zamandır sürdürüyorlar. 25 Kasım'da da bu mücadelenin bir konağını birlikte gerçekleştireceğiz. Tüm kadınları 25 Kasım'da Taksim'de buluşmaya davet etmek istiyorum.
Evet, Samut Karabulut da bu konuda kadın mücadelesinin bu faşizmin yolu en derinleştiği süreçte nasıl hepimize umut veren ve ışık veren bir faaliyet ortaya koyduğunu da altını çizmişti. Bu 25 Kasım bu anlamda da gerçekten son derece önemli. Sizlerin var mı arkadaşlar eklemek istediği son cümleler?
Yani ben şöyle bir şey ekleyeyim. Benimki uzun şeyleri konuşmada. Türkiye'deki bütün bu sürecin şeyini şöyle 3 tane başlıkta tekrar somutlamak istiyorum. Süreç faşizme karşı mücadele, direniş ve bunun gerek öz savunma gerekse demokrasi mücadelesi biçimi var. Bunun güçleri var. HDP konusunda böyle bir hızlıca geçmiş oldu Kürtler diyerek filan, ama şunu da bilmemiz lazım. Kürt halkının demokratik potansiyelini HDP kendi bünyesinde toparlamış durumdadır. Eğer Kürt halkının demokratik potansiyelini kurmak istiyorsak sosyalistin bunu bilmesi lazım. En affiden bunu bir şey yapması lazım, bilmesi lazım. İkincisi, faşizme karşı mücadele dediğimiz şeyin sosyalistlerin yaslanabileceği temel kuvvetler, bu soruya katılıyorum, işçi sınıfı, işçi sınıfın değişik kesimleri. Yani işçi sınıfı birçok kesimi işçi sınıfı dışında değerlendirmekle birlikte birçok mesele, laiklikte, hatta Kürt meselesi de, kadın meselesi ciddi bir biçimde antikapitalist meseleler haline dönmüş vaziyette. Yani proleterleşmiş sorunlar bunlar. Bunlar sosyalistlerin en rahat yanıt verebileceği sorunlar. Dolayısıyla defaizme karşı mücadele dediğim şey esasen işçi sınıfın, yani ezden halk kesimlerin katılımında sürdürülebilir bir şeydir, bir mücadele de bunlar bağımsız. Hayali bir siyasal zeminde filan değil. Ve son olarak da bunları ancak ve ancak sosyalistler günümüzde, çağımızda ancak ve ancak sosyalistler gerçek bir kurtuluş mücadelesi olarak formüle edebilirler ve ancak bağımsız bir sosyalist çizgide bunlar ilerletilebilir, geliştirilebilir.
Çok teşekkürler. Gerçekten demokratik devrim imkanı bu süreçte bir vehim olarak kalmayacaksa, bu işçi sınıfının bağımsız hattının inşasından bağımsız olarak düşünülebilecek, şu anki güçler dengesi içerisinde gerçekten mümkün olmayan, başarılması gereken birçok görev sonrasında belki bir gerçek olanak haline dönüşebilecek bir seçenek. Evet, Musa Piroğlu, sizin son sözünüzü alayım.
Yani şöyle söyleyeyim, uluslararası alanda ve ülkede kapitalizmin ve emperyalizmin ağır krizinin girdiği, rüzgarın işçi sınıfı ezilen halklardan yana döndüğü bir süreçte bu rüzgarı arkamıza almak, yelkenlerimizi yan yana getirip rüzgarın yarattığı imkanları doğru şekilde kullanmak ve bu gemiyi varması gereken limana eriştirmek herhalde bugünkü en büyük görevimiz. Tarihsel bir sürecin içinden geçiyoruz. Kaybetmek çok ağır sonuçlar doğuracak işçi sınıf ve yoksul halklar için. O yüzden bu görevi yerine getirmek günün sosyalistlerinin sırtına kalmış durumda. Biz bu görevi yerine getirmek için elimizden gelen her şeyi ortaya koymaya hazırız. Bunu yapmak gerekiyor. Size de, izleyen herkese de teşekkür ediyorum.
Evet. Bu ümitli başlangıç için hepinize yanımızda olduğunuz için çok çok teşekkür ederiz dostlar, yoldaşlar. Hem katılımcılara hem izleyicilere çok çok teşekkür ediyoruz. Program açıklanmış vaziyette ama dediğim gibi bu programı geliştirerek, bu tartışmayı derinleştirerek önümüzdeki döneme müdahale etmenin bir platformu haline getirebilmek için biz karşı mahalle emekçileri olarak tüm gücümüzle çalışacağız. Çok çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyoruz hepinize.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar. İyi akşamlar.
Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.